Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Programımızda ilk olarak Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Gerçek Özgürlük Bedende Mi, Ruhta Mı başlıklı yazısını sunuyoruz. Doğuştan gelen bedensel ve ruhsal özürde sahibinin kabahati yoktur. Anne babanın yanlış tercih ve davranışlarından kaynaklanmışsa vebali onlara aittir. Bu türlü özürlüler merhamet celbeder. Onları görüp gözetmek sağlıklı olanların görevidir. Onlara yardımcı olmak bir bakıma sağlıklı olmanın zekatıdır, şükrüdür. Kişinin hatasından kaynaklanmayan ve sonradan meydana gelen özürler de aynı cümledendir. Sahibinin hatası sebebiyle oluşan özürlülük durumları büsbütün himaye dışı bırakılacak değildir. Fakat öncelik doğuştan gelen ve şahsi kusurdan kaynaklanmayan özürlülük halleri nedir? Yüce Mevla kullarını birbirleriyle imtihan ediyor. Zenginlik, fakirlik, hastalık, sağlık, gençlik, ihtiyarlık vesaire hepsi imtihan sebebidir. Sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Furkan 20. Amayı gören gözün, topalı gören ayağın, hastayı gören sağlığın kıymetini bilir. Bu hal şükre vesile olur. Özürlülere bu yönden teşekkür borçluyuz. Zira bize sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini ve şükrü hatırlatıyorlar. Onlara olan teşekkür, dilden ziyade nimet ve imkanların onlarla paylaşılması şeklinde olmalıdır. Makbul olan şükür, kavli olan değil, fiili olandır. Mevla hiç kimseye gücünün üstünde sorumluluk yüklemez. Bundan dolayı ama, topal, hasta, yaşlı, fakir vesaire gibi mazeret sahipleri bir takım görevlerden muaftırlar. Mesela fakir zekatla yükümlü değildir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Nur 61. Bu türlü özür sahiplerine özel ilgi göstermek veya yeni tabirle pozitif ayrım yapmak gerekir. Güçlü ve sağlam olan zaten kendi ihtiyacını kendisi karşılar. Asıl olan güçsüz ve özürlünün elinden tutmaktır. Onlardan sadır olan hatalar da başkalarının hataları gibi sayılmaz. Mazur görülürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in ileri gelen müşriklerini İslam'a davetle meşgul olurken vaziyeti görmeyip yüksek sesle "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğretseniz" diyen Abdullah İbn Ümmi Mektum'a karşı yüzünü ekşittiği için Mevla tarafından uyarılmıştır. Efendimiz bu zatı her gördüğünde cübbesini onun altına serer ve "Rabbimin beni azarlamasına sebep olan zata merhaba" diye ona iltifat ederdi. Belirttiğimiz özür ve özürlüler yanında bir de asla mazur görülmeyen, merhamet değil nefret celbeden özür ve özürlüler vardır. Gerçeği görmemek, gerçeği işitmemek, gerçeği söylememek gibi körlük, sahlık ve dilsizlikler iradi ve inadi olduğu için hem çok tehlikelidir hem de tedavileri çok zordur. Zira bunlar bu türlü körlük, sağırlık ve dilsizliği bilerek ve isteyerek tercih etmektedirler. Hastalıklarının farkında olmadıkları için tedaviyi de düşünmezler. Bunlar Mevla'nın verdiği melekeleri kötüye kullandıkları için zalimdirler. Bu yüzden merhamet yerine nefret celbederler. Mevla tabiriyle en kötü varlıklar bunlardır. Şüphesiz yeryüzünde hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Enfal 21. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyurarak gerçek dilsizliği ve tehlikesini belirtmiştir. Gözleri olup da gerçeği görmeyen, dilleri olup da gerçeği söylemeyen, kulakları olup da hakikati işitmeyenler, kasten insanlık dışına çıkanlardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri işitecek kulakları olsun. Gerçekte gözler değil, gözlerdeki kalpler kör olur. Hac 46. Andolsun ki biz cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla idrak etmeyen, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Araf 179. Belirtilen kimseler kendilerine verilen bu yetenekleri tersine kullandıkları için cehennemlik olmuşlardır. Hayvanlar sorumlu olmadıkları için bunlardan daha üstündürler. Allah'ın verdiği insani yetenekleri ahlaki ve insani istikamette kullanmamak emanete hıyanetliktir. Bir bakıma insanlıktan tecerrüttür. Gönülleri kör olanlar doğruları eğri, eğrileri doğru görürler. Bunların kılavuz seçilmesi uçuruma doğru yol almak demektir. Hazreti İsa ne güzel söylemiş. Onları bırakın. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör körü yederse her ikisi de çukura düşer. Kastedilen körlüğün manevi körlük olduğu malumdur. Asıl körlük de budur. Doğru gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac 46. Bazı alimler amanın imametini mekruh görmüşler, zira elbisesine, vücuduna değen pisliği görememiş olabilir. Fakat gönül gözü kör olanlar, günahları, haramları fark edemezler. Kötülükleri iyilik, ifsadı ıslah sanırlar. Allah müşrikleri pislik olarak nitelendirmiştir. Tevbe 28. Çünkü pisliğin asıl kaynağı manevi körlüktür. Hazreti İsa yukarıdaki sözünü açıklarken şöyle demiştir. Çünkü kötü düşünceler, katiller, zinalar, fuhuşlar, hırsızlıklar, yalan şehadetler, küfürler yürekten çıkar. İnsanı kirleten şeyler bunlardır. Mevlana ne güzel söylemiş. Adama baktığın zaman onun hakikatini gör. Onu iblis gibi su ve toprak görme. Toprağın ötesinde yüz binlerce gül bahçesi var. Sen balçıktan yaratılan adama bakma. Ona üflenen nefesi gör. O nefese hayran ol. Yürüyeceksen sana ayak lütfedene doğru yürü. Bakacaksan sana göz verenin eserlerine doğru bak. Onu görmeye çalış. Dünyada ve ülkemizde bedensel engelliler ve özürlüler haftası ilan ediliyor. Bu hafta münasebetiyle bir takım faaliyetler icra ediliyor. Engelliler lehine tedbirler alınıyor. Bu elbette güzel, fakat ruhlardaki manevi engeller için de özel zaman ve programlar belirlemek gerekir. Zira manevi engeller maddi engellerden daha önemli. Bu engeller belki ilk bakışta fark edilmiyor, fakat işin arka planı son derece mühim. Bunlar sinsi kanser hücresi gibi baştan fark edilmeyip geç kalındığında iş işten geçmiş oluyor. Kin, haset, yalan, gıybet, düşmanlık gibi hastalıklar ruhları çürütüyor. Ruhları çürüyenler insanlıktan çıkıyor. Canavarlaşıyor. Hırsla kör olan gözler gerçeği görmüyor. Manevi gıdayla dolmayan gönüller daima açlık çekiyor. Ateşe durmadan odun atmak gibi ihtiras alevleri afakı sarıyor. Dünyamız yangın yerine dönüyor. Yaşadığımız felaketlerin, acıların asıl kaynağı manevi körlük, manevi sağırlık, manevi açlıktır. Bedenler ruhların bineği mesabesindedir. Binek önemlidir. Fakat bineği istediği istikamete yönlendiren bilinç daha önemlidir. At sahibine göre kişner derler. Süvarisi düzgün olmayan at işe yaramaz. Bütün mesele ruhun güzelleştirilmesi, ruhi hastalıkların tedavisidir. Mevlana ne güzel söylemiş. Parfümü hep bedenine süreceğine biraz da ruhuna sür. Beden nasıl olsa çürüyüp toprak olacak. Kalıcı olan geçici olandan daima daha önemli ve daha kıymetlidir. Allah yolunda insanlık, hak ve hakikat yolunda ilerlerken bizi engelleyecek olan bedensel engellerden ziyade ruhsal engellerdir. bedensel bir özre sahip olmadıkları halde sudan bahaneler uydurup harbe katılmayan sağlamlar yanında özür sahibi oldukları halde savaşa katılmakta ısrar edenleri görmekteyiz. İstanbul'umuzun bereketi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri çok yaşlı olduğu zamanlarda bile cihattan geri kalmamıştır. Ensardan Amr bin Cemuh'un tavrı son derece dikkat çekicidir. Ağır şekilde topal olduğu halde Bedir Savaşı'na katılmak istemiş fakat oğulları tarafından engellenmiş, Uhud Savaşı'na iştirak etmek isteyince oğulları yine topallığını ileri sürerek engel olmaya kalkışınca Resulullah'a gelmiş ve ''Ya Resulallah, oğullarım seninle harbe katılmama engel olmak istiyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben bu topal halimle cennete gitmek istiyorum.'' demiş. Resulullah da ''Allah seni mazur görüyor, sana cihat farz değil.'' buyurmuş. Oğullarına da ''Babanıza engel olmayın, ola ki Allah onu şehitlikle mükafatlandırır.'' Amr bin Cemuh silahını kuşanıp evden ayrıldı ve ''Allah'ım bana şehitlik nasip eyle, beni aileme şehitlikten mahrum olarak döndürme.'' diye dua etti. Mevla da duasını kabul buyurdu ve şehit oldu. Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu. ''Kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki onu cennete topallayarak girerken gördüm.'' Niceleri bedenen sağlam, ruhen özürlü. Niceleri de bedenen özürlü fakat ruhen sağlam. Asıl olan beden ve ruh sağlığına birlikte sahip olmaktır. Her özrü gidermeye, her özürlüye şefkatle yaklaşmaya çalışmalıyız. Fakat ruhları özürlü olanların daha çok tedaviye muhtaç olduklarını da unutmamalıyız. Mevla'dan göz ve gönül aydınlığı, ruh ve beden sağlığı niyaz ederiz. Değerli dinleyenler, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Gerçek Özürlülük Bedende mi, Ruhta mı başlıklı yazısını paylaştık programımızda ilk olarak. Şimdi de Bu da Geçer Yahu başlıklı İbrahim Boz Beşparmağ'ın kaleme aldığı yazıyı aktaralım. Ayet-i Kerime'de ''Biz sizi biraz korku, biraz açlık, canlardan, mallardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihana tabi tutacağız.'' buyuruluyor. Bakara 155. İmtihanlar, insanın dünyaya gönderiliş amacı olan liyabudunun yani samimiyet ölçeği, sözlü olan iman takririnin müminin manevi takati nispetinde fiiliyle perçinlenmesi. Anadolu'muzdaki meşhur tarifle Ebu Bekir'in Ebu Cehil'den seçilmesi. Bizden önce rasuller, nebiler, salihler geçtiler imtihanlardan. Sıddıklar geçtiler, ihsan sahipleri geçtiler. 1000 yıl azgın ve zalim bir kavimle sınandı Nuh aleyhisselam. Kavmi onun ısrarla yaptığı gizli ve açık gece ve gündüz daveti karşısında çocukça inatlarla entarilerini başlarına geçirip kulaklarını tıkadılar, yollarını değiştirdiler. Kendi hanesinden oğlunun ve hanımının ihanetine uğradı Nuh aleyhisselam. Kavmi tarafından taşlandı, alay edildi. Allah Teala akılsız kavmi sel felaketiyle helak edip onu ve ona inanan müminleri kurtardı. Ve onu sabrı nedeniyle bütün alemlerde Nuh'a selam olsun hitabıyla övdü. Şımarık bir kavimle sınandı Hud aleyhisselam. Bağları, bahçeleri, taştan yontulan evleriyle büyüklenen Ad kavmiyle. Yalancılıkla ve akılsızlıkla itham edildi kavmi tarafından. Şımarık kavim uğultulu bir kasırgayla helak oldu. Hud aleyhisselam ve ona inananlarsa tarafı ilahiden bir rahmetle kurtuldu. Taşkın bir kavimle sınandı Salih aleyhisselam. Pınarlarıyla, bostanlarıyla, ekinleriyle, salkımlarıyla müreffeh bir hayat yaşayan Semud kavmiyle. Büyüklenmekle, yalancılıkla, şımarıklıkla, uğursuzlukla itham edildi kavmi tarafından. Salih aleyhisselam ve Ali Salih'i ortadan kaldırmak için harekete geçmişken helak oldu taşkın kavim. Bir rahmet tecellisi olarak kurtuldu o ve ona inananlar. Zalim Nemrut'la imtihan olundu İbrahim aleyhisselam. İnkarcı babasıyla imtihan olundu. Evlat sevgisiyle imtihan olundu. Hakkı savunmada gözü karalığıyla, inkarcılara karşı şecaatiyle, namaz ve nesil konusundaki hassizliğiyle, halimliği, yüreği yanıklığı ve kendisini Allah'a adamışlığıyla imtihanlarını tamamladı. Kıyamete kadar bir güzel yad bırakıldı ona, selam edildi ona. Soyundan gelen peygamberlerle tatif edildi, dede olmakla ödüllendirildi Hatemül Enbiya'ya. Alaksız, sefih bir kavimle denendi Lut aleyhisselam. Hazreti Yakup firak ve hasretle denendi. Hazreti Yusuf kölelikle, iffetiyle, zindanla denendi. Hazreti Musa gözü dönmüş, eli kanlı firavunla denendi. İrşad edip kurtardığı maddeci kavmiyle denendi. Canına kastedildi Hazreti İsa'nın. Daha başka öldürülenler oldu, taşlananlar, alay edilenler, ateşten çukura atılanlar, sıkıştırılanlar oldu, sürgün edilenler, idam edilenler oldu. Hepsi ümit ve sabır silahlarıyla tamamladı imtihanlarını. Kimi cennete yürüdü şehit olup, kimi yaşayıp cennete çevirdi yeryüzünü. En çok bela cenderesinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçirildi. Yetim ve öksüz bir peygamber olarak kavmi tarafından yalanlandı. Taif'te taşlandı, Şibi Ebu Talip'te boykot edildi. Pislikler, dikenler döküldü yollarına. Güzide arkadaşları kırbaçlandı, dövüldü. Bedir günü, Uhud, Hendek, Huneyn günü üzerine gelindi. Evlatlarını, dava arkadaşlarını kaybetti. Memleketinden çıkarıldı, ihanetlere uğradı. Ama ne olursa olsun sabrıyla yolundan hiç taviz vermedi. Ümit aşısı yaptı her daim etrafına. 3-5 inanını varken de fetihlerden bahsediyordu. Hendek günü tüm şer odakları toplanıp üzerine gelirken de. Ellerini kana batırıp birbirlerini öldürmek için yemin eden cahiliye insanı, onun irşadıyla incelikte bir daha aşılamayacak bir kıvama ulaştı. Bir faziletler medeniyeti kuruldu. Gelelim günümüze. Âlem-i İslam'ın dört bir bucağında ceyhun olan kan, gözyaşı, sayıları milyonlarla ifade edilen muhacirler, yanan Müslüman coğrafyalar, hangi davaya hizmet ettiği meçhul patlayan bombalar, ardı arkası kesilmeyen silah sesleri, imdat çığlıkları, yüz binlerce yetim kalmış minicik yürek, şişirilen en ufak fırsatlar bile değerlendirilerek gündemde tutulan İslamofobi, terörle imtihan edilen Müslüman gönüller. Bizden öncekiler gibi imtihanlardan geçiriliyoruz biz de. Bugün tembelliğe bulanmış bir tevekkülle ahir zaman söylemi meşhur aramızda. Kaynaklarımız Devlet-i Ali Osman'ın kuruluş devrindeki doğum sancılarını ölüm sekeratı olarak yorumlayıp Haçlıları, Moğolları, yaygın olan anarşi ve fesadı kıyamet alametleri olarak yorumlayan bir kesimden bahsediyor. O kesimin üzerinden günümüze 8 asır geçti. Kıyamet tellallığını bırakalım. Bizden öncekiler gibi imtihandan geçiriliyoruz biz de. İnancımızla sabredip ümide sarılırsak bizden öncekiler gibi kazanacağız biz de. İnananlar ne badireler atlattı, ne zor günler geçirdi. Bunlar da geçecek. Bize düşen başımıza gelenlere ümitle "Bu da geçer yahu" deyip sabretmek. Evet, İbrahim boz beş parmağın kaleme aldığı "Bu da geçer yahu" başlıklı yazısını aktardık. Ve son olarak değerli dinleyenler, Hatice Yıldız imzalı "Yaşasın Daha Hızlı Dedikodu Ağımız Oldu" başlıklı yazısını sunuyoruz. Türkiye yeni ve daha hızlı bir bilişim ağına erişti. Bütün kullanıcılara hayırlı olsun. Allah güzel şeylere erişmeyi nasip etsin. Bu iyi niye sözleriyle yazıma başlamam yazının devamını okuyanlar için sürpriz olabilir. Çünkü 4.5G kullanılmaya başladığı ilk andan itibaren ülkem insanının bu erişime ulaşma telaşını görünce inanın çok ürktüm. Bu hıza ulaşmadan önce de telefonunu elinden düşürmeyen yakınlarım ve arkadaşlarım artık daha çok mesaj yazma sevinciyle bir an evvel hızlı erişime ulaşmak isteğiyle yanıp tutuşmaya başladılar. Yeni olanı bu kadar çabuk kabullenmeleri elbette güzel bir şey ama elindeki imkanlar yeterliyken sırf yeni olduğu için çırpınmak, zengin, fakir, herkesin ihtiyacı olmadığı halde maddi manevi risk altına girmekte hiçbir beis görmemeleri doğrusu endişelerimi bir kat daha artırdı. Çevremde gördüklerim ve yaşadıklarım karşısında neyi, nerede, nasıl kullanması gerektiğini bilemeyen birçok insanın pervasız ve saygısızca kullandığı telefon ve akıllı teknolojik aletlerle ilgili ahlaki kılavuza ihtiyacımız olduğu kanaatine ulaştım. Haberleşme amacıyla kullanılması gereken telefonlar maalesef bugün dedikodu makinesi olarak ellerden düşmüyor. Elbette bunları haberleşmek ve iş halletmek için kullanıldığı zaman büyük kolaylık sağlayan bir araç olarak kabul ediyorum. Ama sabah akşam elden düşürmeden insanın bütün zamanını ve mekanını meşgul ettiği zaman çok tehlikeli bir araç haline dönüştüğü düşüncesini de zihnimden uzaklaştıramıyorum. Herhangi bir ortamda aile bireyleri ve dostlar bir araya gelince herkesin elinde telefon, bir taraftan mesaj yazarken, okurken, sohbet etmeye çalışılıyor. Konuşma adabı diye bir şey tamamen ortadan kalkmış durumda. Karşısındaki çok önemli bir şey anlatırken, gözü telefonda, eli klavyede onu dinliyormuş gibi yapmak kadar büyük bir saygısızlık tanımıyorum. Göz temasının olmadığı bir sohbetten kim ne kadar hoşlanabilir bilemiyorum. Nitekim iki tarafta rahatsızlık, bir müddet sonra bir araya gelmeyi seyrekleştiriyor. İnsanlar sanal alemdeki yeni dostlarıyla daha çok vakit geçirmeye başlıyor. Genç yaşlı, kadın erkek herkes için çok büyük bir sorun haline gelen sanal alem arkadaşlık ve dostlukları aile içinde nice problemlerin doğmasına neden oluyor. Farkında değiliz. Teröristlerin gönderdiği mesajla bir açık hava toplantısına gitmek isteyen, 16 yaşındaki oğlunu vazgeçirmek için çaba gösteren komşumun günlerce hasta yatmasına şahit olmak gerçekten çok acı. İbadetlerine dikkat eden, görüntülü olarak inançlı bu kadın, erkek, bunu asla yapmaz dediğimiz birçok evli bekar kadın veya erkeğin kendisine mahrem insanlarla mesajlaşması, fotoğraf, video gibi görüntüler paylaşması gerçekten çok ürpertici. Uyardığınız zaman duyduğumuz da çok daha şaşırtıcı. Bir telefonum var, ona da karışmayın. Normal hayatta erkek-kadın ilişkilerine dikkat eden birçok telefon sever, mesajlaşmak söz konusu olunca bu hassasiyetini kaybediveriyor. Oysa elindeki alet her şeyi kayıt altına alıyor. Çoğu kez kendi telefonundan silince her şeyin hallolduğunu zannederken, önüne konan konuşma, mesajlaşma, dökümü karşısında şaşırıp kalıyor. İyice düşünmeden yazılan mesajlar birçok aileyi parçalarken dostlukların bitmesine sebep oluyor. Hele birilerine şaka olsun diye atılan mesajlar karı koca arasını açarken çocukları ne kadar mağdur ediyor farkında değiliz. Telefon günlük hayatımızda istediğimiz anda istediğimiz kişiyle iletişim kurabilmemiz için oldukça gereklidir. Zor durumda kaldığımız her an telefonla yardım isteyebilir, bu sayede başımızın dertten kurtulmasını sağlayabiliriz. Sevdiğimiz ve özlediğimiz kişilerle hasret giderebilir, onların sesini duyarak az da olsa özlemimizi dindirebiliriz. Gereksiz telefon kullanımı kişiye hem maddi hem manevi zarar verir. Telefonla fazla vakit geçirmek boşa geçen zaman demektir. Cep telefonunun küçük yaştaki çocuklara verilmesi, onların bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemekte, okul çağındaki çocukların telefona sahip olmalarıysa onların derslerini aksatmalarına sebep olabilmektedir. akıllı telefonla çok fazla mesaj ve mail yazmak ya da sürekli oyun oynamak bilek ve parmak eklemlerini yorarak ağrılara sebep olabildiği gibi omuz, boyun ve baş ağrılarına sebep olmaktadır. İnsan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen yanlış kullanım sonucu, tıpkı uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı gibi akıllı telefon bağımlılığına yakalanmaktadır. Bu bağımlılıktan kurtulmak da hiç kolay olmamaktadır. Zira kısa bir süre telefonsuz kalan kişi kendini yalnız hissederek bunalıma girebilmektedir. Yazımı Bacon'ın "Madem ki alışkanlıklar hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyleyse ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız" sözünde kastettiği gibi, telefon başında harcanan zamanı kitap okumak, el işi yapmak ve sevdiklerimizle ilgilenmek gibi güzel alışkanlıklarla geçirmenizi umut ederek bitiriyorum. Evet, Hatice Yıldız'ın kaleme aldığı "Yaşasın Daha Hızlı Dedikodu Ağımız Oldu" başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim, hoşça kalın.